Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine bir ikisi bir de daha teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri aktarmak üzere birlikteyiz. İlk haberimiz teknoloji dünyasından Android One'ın Türkiye açılımı ile ilgili olacak. Android One projesi daha öncesinde haberlerimizde yer vermiştik. Alım gücü düşük ülkelerde $100 civarında cep telefonları, akıllı cep telefonları üretilmesini, güncellemelerin Google'dan sağlanmasını ve insanların da akıllı telefonlara tanışmasını kolaylaştırılmasını amaçlıyordu. Ne oldu? Patladı bu proje çünkü $100 seviyesinde, $100'a yakın seviyedeki akıllı cep telefonları insanların pek de akıllı cep telefonundaki beklentilerini karşılayacak seviyede donanımsal özelliklere sahip olamadılar bir türlü. Tamam, üreticiden yazılım güncelleme yükünü kaldırdılar ama donanım yükü, donanım maliyetleri orada durmaya devam etti. Bu yüzden de Android One projesi ülkemizde bir güncellemeyle beraber geldi. Nedir güncelleme? Daha iyi donanımsal özellikler, daha büyük ekranlı, daha yüksek çözünürlükte kameraya sahip bir cep telefonu modeli ortaya çıktılar. Yerel üretici olarak da, yerel marka olarak da General Mobile'i seçtiler. General Mobile, Google işbirliğinde bir telefon piyasaya sürdü. General Mobile Discovery 4G isminde. Cep telefonun teknik özelliklerine baktığımızda Qualcomm'un 4 çekirdekli 64 bit işlemcisi Snapdragon 410'u kullandıklarını görüyoruz. 2 GB sistem belleği var. 5 inç ekranında IPS panelde 720p çözünürlük sunuyor. Gorilla Glass 4 camla korunuyor cep telefonu. 13 megapiksel bir kameraya sahip, 2500 mAh bataryası değiştirilebiliyor. 16 GB daha depolama alanında SD kartla genişletebiliyorsun. Güncellemelerde Google'dan geliyor. Gelir gelmez de 5.1.1 yüklü olarak geliyor zaten. En güncel telefon oluyor piyasadaki. Bu önemli bir gelişme. 699 liralık fiyat etiketine baktığımızda şu anda hiçbir firmanın sunmadığı şeyi sunuyorlar. Neyi sunuyorlar? Tamam, donanımsal özellikleri bir kenara koyuyorum. Google'dan güncelleme garantisi. 2 sene boyunca Android M'de çıksa 6.0 bu telefona geleceğini biliyorsun. Hatta ilk bu telefona geleceğini biliyorsun.
2 sene boyunca gündemde kalacağız yani.
Aynen, öyle bir durum olacak bu cep telefonu satın alırsanız. Giriş seviyesi cep telefonu almayı düşünüyorsanız eğer şu sıra bekleyin derim. Bu telefonun incelemeleri bir çıksın. Neymiş ne değilmiş bir görün. Hatta biraz daha bekleyin. Önden kullanıcılar aldıktan sonra böyle kronik sorunları var mı? Çözülemeyecek donanımsal sıkıntıları var mı? Onlar da ortaya çıkıyor. Onlar da bir görülsün. Herhalde alınabilecek. Eğer öyle çok önemli sorunları yoksa en iyi giriş seviyesi akıllı telefon şu anda Discovery 4G olacak gibi görünüyor. Bir diğer haberimiz Periscope'tan. Periscope'u kullanıyoruz.
Evet.
Seviyoruz da, kullanması gerçekten keyifli bir platform. Bugün baktığımızda Cem Yılmaz'ından diğer ünlülere kadar herkes artık Periscope'da bir şekilde yayın yapmaya başladı.
Cem Yılmaz'ından Mesut Çevik'ine kadar.
Yayın yapmaya başladılar ve şunu da gördük. Ünlüysen eğer her yerde ünlüsün.
Evet, insanlar.
Şak diye insanlar orada popüler oluyorlar. İlgi gösteriyorlar. Periscope'la ilgili büyük bir sıkıntı var ama nedir sıkıntı? Açıkçası içerik haklarının korunması konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşanıyor. Mesela Dijitürk'te bir maç yayınlanıyor. Amcam maçı yayınlıyor Periscope'dan popüler olabilmek adına. İşte Amerika'da bir boks maçı yayınlanıyor paralı kanallarda. Bunu yayınlıyorlar.
Kablolu kanaldan.
Evet, kablolu kanaldan yayınlanıyor. Adam Periscope üstünden yayınlıyor. Böylece sen para vermemiş olsan da izleyebiliyorsun. Belki konsere gitmesen de konserdeymiş gibi bir deneyim yaşayacaksın. Ha, görüntü kalitesi falan idare etmiyor ama o an orada ne oluyor onu görebiliyorsun. O çok farklı bir duygu.
Evet, canlı olarak o anı,
evet,
yaşamak.
Canlı kesinlikle olması çok farklı bir şey. Durum böyle olunca da bazı davalar açılması söz konusu oldu. Bazı eleştirilere maruz kaldı Periscope ve Periscope'un kurucularından bir tanesinin açıklaması var. Artık diyor bu içerik koruma yasası düzenlemeleri canlı yayınlar için yetersiz kalıyor diyor. Yani kesinlikle bunda bir düzenlemeye gidilmesi lazım.
Yani her canlı yayın başına bir tane adam koymaları lazım.
Yani öyle
en
bir durum olacak.
En sağlam baktı şey, lisans ihlali var, kapatacak düğmesini. Yani Twitch'te de mesela ancak yayın sonrasında kullanılmış olan müzik veya lisans ihlali gerektiren, lisans ihlaline yol açan bir başka medya, görüntü veya ses, her neyse işte bu sebep olduğunda şey sonrasında, yayın sonrasında kısıyorlar sesini.
Evet.
Eskiden şeydi mesela. 3 dakikalık bir şarkı çalmışsın, yarım saatini alıyordu. 10 dakika, 15 dakika. Şimdi Allah'tan onu da kısıtladılar. Yani 3 dakika. Mesela şarkı 3 dakikaysa ihlal sebebi 3 dakikalık alanı kısıyorlar. Ama ancak bunlar yayın sonrasında yapılabilecek şeyler. Anlık olarak müdahale etme olabilir mi? Olabilirse nasıl olur? Bunlara nasıl bir düzenleme getirilir? Çok uzun süre üzerinde düşünmesi gereken,
evet,
şeyler.
Bir de sen mesela yasal bir yayın yapıyorsun. Şak, orada yanlış bir algılama oldu. Gittin. Bu sistemin çok böyle hatasız çalışması lazım ki.
Tabii. Mesela Order 1886 yayını yaptık. Yayından sonra tekrarlarını alacağım. Bir baktım yarım saati kısmışlar. Şeyi konuşuyorsun Twitch'te. Yani sorun nedir? Ben herhangi bir şekilde müzik kullanmadım. Oyunun içindeki bir orkestral müzik bilmem kimin neyine aitmiş. Gitti. Gitti yani. O yarım saatlik kısım gitti. Yani bu tarz şeyler de oluyor. Herhangi bir şekilde sen ihlal yapmıyorsun. Oyunun içeriğinde olan bir şeyi insanlara gösteriyorsun. Ama karşılığında böyle bir durumla karşılaşıyorsun.
Evet, ben o yüzden oyundaki müzikleri kısıyorum artık.
Tamamen mi kısıyorsun?
Evet, müziksiz yayın yapıyorum. En güzeli, en temizi o oluyor çünkü en konusunda.
Biz GTA'da yapıyorduk onu ama demek ki hepsini yapmak lazım. Yarın bir gün Kalaşnikov sesini duyup da...
Ay, o da olabilir. Biliyorsunuz, silah üreticileri zaten bildiğim kadarıyla bu
özellikle
TPS oyunlarına...
Özellikle Battlefield'da sarmış durumdalar.
TPS oyunlarına karşı da bir dava sürecine girmeye hazırlanıyorlar. Bakalım o ne olacak. Periskop'la ilgili bir diğer gelişme de... Tamam, hani demiş ki biz elimizden geleni yapacağız bu süreç konusunda ama ne yapacakları belli değil. O bayağı bir uzar o süreç. Android'e çıkıp çıkmayacağı sorulmuş. Buna da Android üstünde çalışmaya tabii ki devam ediyoruz. Ve Android arayüzü iOS'tan farklı olacak demiş. Biz çünkü her platformun kendi artılarını kullanmak istiyoruz. Ekstra olarak şu an beta sürecindeyiz. Çok yakın bir zamanda, olabildiğince yakın bir zamanda Android'e de yerimizi alacağız demişler. Android'e geçtik, çıktıktan sonra Periscope zaten...
İyice alıp yürüyecek kaldı ki mobil
çok daha fazla insana yayılmış olacak. Evet. Yani 699 liralık telefonda da kullanılmış olacak. Böyle
tabii ki canım,
çünkü
muhakkak.
2500 lira aşağısında cihaza sahip olanlar şu anda çok da net bir şekilde kullanmıyorlar.
Evet, kesinlikle. Buradan oyun dünyasına geçelim isterseniz arkadaşlar. İngiltere'ye gidelim. Assassin's Creed Syndicate nihayet duyuruldu. Daha önce Assassin's Creed Victoria diye geçiyordu ama
şimdi
büyük
nihayet
ihtimalle...
deyince de çok büyük merakla, özlemle bekleyen bir şeymiş gibi.
Var, gerçekten de insanlar halen ilgi gösteriyor. Bazı arkadaşlar hatta eleştiride bulunuyor. Siz nasıl işte oyun editörsünüz, niye ilgi göstermiyorsunuz, işiniz bu falan filan gibi. Ersin'e geçen canlı yayında bazı arkadaşlar ya Ersin sevmiyor oyunu falan filan gibisinden yorumda bulmuşlardı. Tabii yani sevip sevmemek, ilgi gösterip göstermemek kişiden kişiye göre değişir. İşte oyun editörü olmak yani mesela...
Oyun editörünün şöyle bir sıkıntısı var. Seneler geçtikçe biz yaşlanıyoruz. Yeni jenerasyonda evet, aklı erir hale geliyor.
Biraz şey oluyor. Çatışıyorsun aslında.
Evet, bir de şeyi de bilmiyorsun.
Yeni oyun anlayışıyla eski oyun anlayışı da çok
farklı
çatışıyor.
Farklı, bir de şimdi şeyi düşün. Benim de çocuğum var. Çocuğum belli bir yaştan sonra belki de Assassin's Creed 100'ü oynayabilir hale gelecek.
Tabii canım.
Yani onun zamanında o olacak belki. Şimdi bir adam yaşlı başlı bir adam çıkıp ya yine Assassin's Creed dediğinde ben ilk defa oynuyorum diyecek.
Öyle de bir
ben
şey var.
Ben ikinci oynadım evet. Daha filan diyecek.
Tabii adam. Ki genelde oyunlara ilkmiş gibi müdahale
evet,
etmek lazım ama
yani.
Her sene de çıkan bir oyun için de bunu yapamıyorsun
İşin
ya.
İşin zorlukları bunlar işte. Ya. Bu işe çıkan... girecekseniz ona göre.
Yani aynen öyle. Bazı oyunlara karşı artık deriniz kalınlaşıyor.
Evet değil mi?
Duyarsızlaşıyorsun. Ne?
Öyle
ne
oluyor
Assassin's
gerçekten.
Creed? Tamam ya falan filan diyorsun. Her neyse arkadaşlar. Daha önceki ikisi bir programlarında da değinmiştik. İşte Victoria döneminde geçecek olan oyunumuzda o dönemin teması işleniyor. Victoria döneminde efendim iki tane Assassin's'imiz olacakmış. İki tane ana karakterimiz var. Bu karakterlerimiz kardeş burada. Jacob ve Evie Fry isimli bu iki karakterimiz arasında geçişler yaparak kız erkek kardeş bunlar. Bu ikisi de Assassin oluyor ve ikisiyle de hikayede ilerliyoruz.
Grand Theft Auto 5 Assassin's Creed Edition mi olmuş?
O da 3 vardı. Evet. Burada 2 karakter var ve hikaye ilerleyişiyle birlikte arkadaşlar bu karakterler arasında geçiş yaparak nihai sona erişeceğiz. Oyunda multiplayer modu bulunmuyor. Biliyorsunuz Unity'de multiplayer modu, co-op modu böyle ballandıra ballandıra anlatıldı ancak oyun ancak devasa güncellemelerle birlikte kendine gelebildi. Çıkışından belli bir süre sonra oynanabilir hale geldi. Aslında oynanabilir hale geldi demeyelim. Tamam oynanabilir durumdaydı ama bug'lar, oyundaki hatalar ciddi oranda oyuncuların keyfini baltalıyordu. Görünen o ki multiplayer modunu da çıkararak, co-op görevleri de, co-op mücadeleleri de çıkararak tam anlamıyla hani şeye odaklanmışlar, single player'e, birinci şeye, oyuncuya odaklanmışlar arkadaşlar.
10 dakikalık da oyun içi video yayınlandı. Pre-alpha diyorlar da aynısı
yok,
çıkar
o gelecek yani.
Yani.
O pre-alpha falan filan hikaye biliyorsun Ubisoft yani.
Evet.
Ubisoft'la alakalı
ama
bugün zaten...
Ama öyle zaten bakma.
Hepsi öyle oldu zaten. Bu iş şeye döndü tamamen. Vitrinde mal sergilemeye döndü.
Evet o biraz
malın
şey
kalitesi çok
ya,
da önemli
bizim gözümüzden
değil.
Kaçan ama oyun çıktığında göreceğiniz bir bug varsa bu videoda.
Aa, pre-alpha.
Pre-alpha işte.
Yerseniz. 7 tane bölgemiz var arkadaşlar ve bu 7 bölge yanı sıra oyunda tren ve at arabalarının çok önemli bir yere sahip olacağı söyleniyor. Treni göremedik ancak at arabaları gerçekten de oynanışı etkileyen unsurlardan bir
taksi
tanesi olmuş.
Taksi gibi kullanıyorsun.
Taksi gibi kullanabiliyorsun. Bu işte araçlarla birlikte, atlı arabalarımızla birlikte suikast görevlerine gidebiliyorsun veya saklanabiliyorsun. Koşuşturmaca veya takip görevleri falan da bu şekilde eklenmiş ama atların böyle sokak lambalarını devirerek gitmesi falan...
İşte Grand Theft Auto diyorum ya, Assassin's Creed Edition olmuş.
Biraz
bunlar.
O şekilde
at
olmuş. Hani atlar birazcık sanki böyle mekanikmiş gibi, bir canlıymış gibi değil de mekanikmiş gibi ilerliyorlar. Ama bunun yanı sıra neler var arkadaşlar? İp fırlatabiliyoruz artık. Örümcek adam misali demeyelim bunlara. Çatıdan
Just
çatıya.
Just Cause
misali mi diyelim? Çatıdan çatıya aktarabildiğimiz, atabildiğimiz bu ipler aracılığıyla daha hızlı oyun alanı içerisinde ilerleyebiliyoruz. Oyunun alanı hakkında çok fazla bilgi vermediler. Sadece 7 bölgeden oluştuğunu dile getirdiler ve bizim şu anda da sizin izlemiş olduğunuz, bizim gördüğümüz görüntülerde ise Londra bölgesi işlenmiş. Bunun yanı sıra oyunda çeteler çok önemliymiş Mesut.
Evet, zaten burada bir çetenin bulunduğu bölgeye falan.
Evet, zaten işte para verip tapınakçılar bazı çeteleri kendi lehine çalıştırıyorlarmış. Biz evet. de o çeteleri saf dışı bırakarak kendi çetemizi o bölgenin hakimi yapmaya çalışıyoruz. Yine işte Eagle Vision var, fırlatılabilir bıçaklarımız var. Bunun yanı sıra halüsinojenik gazlarımız var arkadaşlar. Bu gazları attığımız zaman, bu bombaları daha doğrusu attığımız zaman düşmanlar birbirine giriyor. Onların kafası bulanıyor ve biz de o kalabalıkta kendi yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Büyük heyecanla beklediğimi söyleyemem ama çıktıktan sonra oyunun ne kadar tam olarak çıktığını göreceğiz. Oyuna katılmış olan yeni unsurların ne kadar oyun alanını etkilediğini göreceğiz. Ancak bunlardan sonra Assassin's Creed Syndicate hakkında bir şey söyleyebiliriz. En azından temasının benim ilgimi çektiğini söyleyebilirim.
Şimdi bu tam çıkma olayını söyledin ya. Şöyle bir durum var. Bir tane karikatür yapmışlar. Hani bir oyun yapma oyunu var mobil platformda. Oyun stüdyosu.
Game Dev. Dev Tycoon mu? Öyle bir
öyle
şey
bir
sanki.
Şeydi. Orada şey söylemiş adam. Yayınlamaya çalışıyor oyunu. Diyor ki oyun tamamlamadan yayınlayamazsın. Altta da Electronic Arts'ı göstermiş. Ha ha ha gülüyor. Bana mı söylediğin gibi.
Öyle güzel göndermeler. Evet. Ama ne yaparsın ya? Oyun endüstrisi ciddi anlamda şu son 3-4 senede inanılmaz değişti.
Evet.
Onun için ayrıca bir konuda konuşmak lazım. Yani ayrı bir program yapmak lazım. Bir diğer haberimiz PlayStation 4 cephesinden arkadaşlar. Brezilya'da bazı marketlerde korsan oyun satıldığına dair haberler görülüyor. Daha sonra Brezilya'nın önemli internet sitelerinden, güvenilir internet sitelerinden UOL Jugos, artık İspanyolca nasıl telaffuz edilir bilmiyorum bu arkadaşlar ama durumu araştırıyor ve bu durumun gerçek olduğunu ortaya koyuyor. Şu ki Türkiye'de de çok kullanılan bir yöntem biliyorsun, kardeşlik,
evet.
PSN kardeşliği diye bir durum söz konusu. Ne oluyor? İki kişi oyunu alıyorlar, birbirleriyle paylaşıyorlar. Böylece 30 liradan bir oyun, 30 dolardan bir oyunu almış oluyorlar. İşte bu sistemden yararlanılarak arkadaşlar donanım üzerindeki bir açığı yakalamışlar. Şöyle ki kardeşlikle birlikte almış olduğun oyun, yani hard diski işleniyor nihayetinde.
Evet.
Ve bu sırada bir Raspberry Pi yardımıyla o oyunu sanki kardeşlikle bir başka şeye yüklüyormuşsun gibi algılıyor PlayStation 4. Bu şekilde sen istediğin kadar PlayStation 4'e kardeşlik yardımıyla sanki bu yazılım yükleniyormuş gibi şeyleri yükleyebiliyorsun.
Yani oynuyorlar.
Oynanabilir durumdaymış. Tabii bunlar sadece görsel. Ortada herhangi bir video vesaire yok ama güvenilir bir araştırma.
Yalnız Brezilyalara bakan hiç duyurmuyorlar bile.
Hani çaktırmadan, hazır, yavaştan,
çaktırmadan yavaştan yavaştan yapıyorlar ki satabildiğimiz kadar satalım, bir güncellemeyle bitecek iş diye.
Ama özellikle kardeşlik sistemini, bunu Sony engellemeye çalışırsa umarım kardeşlik sistemine şey yapmaz, dokunmaz.
Bir yamayla düzelir diye düşünüyorum.
Çünkü 5'ten 2'ye indirmişlerdi biliyorsun. 5'ti daha PlayStation 3 döneminde. 5'e kadar
evet.
kardeşlik sistemi vardı. 5 kişiye kadar paylaşım vardı. Şimdi 2'ye indirdiler. Umarız açığı kapatırlar da kardeşliği kapatmazlar diye.
Evet.
Büyük heyecanla bekliyoruz bakalım neler olacak, neler bitecek. Ama PlayStation 4 cephesinde korsan açılımı olursa bir taraftan da acaba
Türkiye satışları patlar da yani gerisinde üzülürüm.
Ama yazılım noktasında biliyorsun zaten Sony'nin en çok kar ettiği nokta yazılım.
Evet.
Cihazdan da belli bir noktada kar ediyordur ama esas olay oyun satmaktan geçiyor. Kaldı ki bu nesilde Xbox One'dan çok daha fazla yazılım noktasında başarılı bir satış elde etti Sony.
Gerçekten garip bir şey olur ama bu kadar da hızlı kırılırsa.
Evet. Ya bu şu anda zaten yazılımsal bir hem de donanımsal bir açıktan faydalanıyorlar ama buna muhakkak bir önlem alacaklardır diye düşünüyorum.
Büyük ihtimalle. Bir diğer haberimiz aslında yine hem oyunla alakalı hem de donanımla alakalı. AMD'nin yeni seri ekran kartlarında Grand Theft Auto 5'i hediye edebileceği konuşuluyor. Hatta şu anda NVIDIA'ya bakıldığında birçok ekran kart üreticisi 290X ekran kartının yanında Grand Theft Auto 5 seçeneğini de eklemiş durumdalar. Bakıldığında aslında teklifi inanılmaz keyifli bir teklif. Grand Theft Auto 5 şu anda Türkiye'den almaya kalktığınızda 175 lira olan bir oyun. Hani tamam bazı dolan başlarla 70 liraya 80 liraya alan da var ama normal gidip almaya kalktığınızda 175 lira hatta daha üstünde fiyata sahip bir oyun. Şimdi bir Radeon 290X bir ekran kartı satın aldığınızda yanında Grand Theft Auto 5 de gelecekmiş. Önemli bir gelişme. Yani çok ciddi bir oyun ve yeni bir ekran kartıyla beraber kullanıcıya sunulacak. Nvidia tarafına bakıldığında Witcher var o tarafta da mesela. Yeni 980 kullanıcılarına, 970 kullanıcılarına Witcher 3 hediye
ediyor. İki tarafta çok güzel kampanyalar gerçekleştirmişler.
Evet öyle. Grand Theft Auto 5'in gazı kaçtı gerçi. Yani böyle bir etkinlik yapılacaksa.
Ama şunu gördüm Mesut. Türkiye'de genellikle, genele vuruyorum bunu. Counter-Strike, GTA, Başka da pek böyle bilinen oyun yok. Belki Battlefield falan.
Gerçek şimdi gazı kaçtıyorum ama daha uzun soluklu bir oyun. Witcher 3 bir sene sonra konuşulmayacak. Grand Theft Auto 5'i konuşuyor
olacağız. Witcher'ı çok fazla bilen yok. Zaten hani daha önce biz burada anket falan yapmıştık. Fallout falan da öyle. Yani evet. RPG tarzı oyunlar falan Türkiye'de çok dar kitleye hitap ediyor. Çok
onun
az kitleye hitap ediyor.
İnanılmaz İngilizce gerektirmesi.
Evet, İngilizce gerektirmesi vesaire. Türkiye'de genellikle benim gördüğüm, yani bölüm sonu canavarında 2009'dan beri, onun dışında 99'dan beri oyun forumlarındayım. Genellikle şey var yani Counter Strike, GTA bunun üzerine kurulu. Genellikle oyun anlayışı ve oyunculuk kavramı.
Eğlenceyi orada arıyor.
Evet, orada arıyor Türk
ve
halkı.
Ve bu yüzden de belki de daha doğru bir hamle olacak.
Evet,
biraz
bence daha doğru
bir hamle olacak. Aynı zamanda yani tarafından gelen bir haber de var. Bu da önemli. Hangi ekran kartlarının daha Xeon 2'yi destekleyeceğini açıkladılar. Bu çok fazla merak edilen bir konuydu ve çok fazla soru geliyordu bana. R9 serisi, R7 serisi, R5 240 ekran kartları. HD 8000 serisi, 8000 mobile serisi. Şimdi 8000 serisi bu OEM üreticiler için yeniden isimlendirilen kartlardan falan oluşuyor. Bazı kullanıcılar 8000 diye bir seri mi var demişler ama var yani satılan. Mesela 8570 ve üzeri bunu destekleyecek demişler. 7000 serisi, 7000 mobile serisi. 7000 serisinde 7730 ve üzeri, 7000 mobile'de de 7730 mobile ve üzeri destekleyecekmiş. Apple'lara baktığımızda A4, A6, A8, A10 serilerinde 7000 serilerinde bunun desteklendiğini görüyoruz. Hatta kod isimleriyle söyleyelim. Kaveri, Mullins ve Bima kod isimli serilerdeki Apple'larda, neredeyse Apple'ların hepsi de DirectX 12'yi AMD tarafında destekleyecekler. Tek yapmanız gereken Windows 10'a geçmek ve sürücüyü güncellemek olacak.
R7 dedin zaten, ben orada bir rahatladım.
Sende de vardı. Kullanamadım.
Evdeki değil de ofisteki PC de var. Zaten vaktimizi burada harcadığımız için daha çok.
Grand Theft Auto 5 ile ilgili bir haberim daha var. Onu tabii da söylemek istiyorum burada Tala. Grand Theft Auto 5'in biliyorsun modları, biz de modları beklediğimizi falan söylemiştik ama o iş birazcık beklediğimiz gibi olmayacak gibi. Şu anda çok basit modlar var. Hani modlar çıkıyor ama.
Bir ilk önce evet su çıkarılacak oyunun da daha sonra. Evet. Zaten biliyorsun çok ünlü modcular da hemen erkenden öyle çok da başarılı modların gelemeyeceğini dile getirmişlerdi.
Evet. Biraz uğraşacaklar üstüne belli ki ama bazı eğlenceli modlar var. Neydi işte silahından araba atıyorsun. Ne bileyim işte ölümsüzlük modu falan zaten hilelerle yapılıyordu. Daha da farklı yer çekimini falan azaltan modlar falan filan yapıldı.
Tank hilesi var mı hala? Tank geliyor. GTA
araç alabildiğim bildiğim kadarıyla hileler var ama bir tane önemli bir konu var. Angry Planes diye bir tane mod var. Bu modda bütün uçaklar sapıtıyor ve insanlara saldırıyorlar. Çok farklı ve çok eğlenceli
Angry
bir mod.
Angry Bird gibi.
Yani jet uçakları falan roket atıyor. Yolcu uçakları sana çakılmaya çalışıyor falan. Şehir birdenbire kabusa dönüyor. Çünkü tüm uçaklar tependeki spawn oluyorlar ve sana saldırıyorlar. Enteresan bir şekilde. Bu modun içinde malware, virüs gizlendiği ortaya çıkmış. Bu modu kullanıyorsan eğer sana arkadan bir tane keylogger indiriyor. Ve keylogger bütün sistemindeki verileri ele geçirip hackerlara yolluyor.
Evet, siz oyunla gününüzü gün ederken aynen, başkaları da kredi kartınızla gününü gün ediyor.
Bu da arkadaşlar şunu gösteriyor. Aslında güvenliği elden bırakmamak lazım. Firmalar bazen modlara karşılar. Neden karşı olduklarını da görebiliyoruz.
Kesinlikle.
Üçüncü parti insanlar oyunların popülerliğini kullanarak sistemlerinize saldırabiliyorlar. Bu yüzden her modu da atlamamak lazım diyorum ama aynı modun IGN tarafından çekilmiş videosu var. Çok eğlenceli diye. Agenda makinesi ele geçmiş olabilir. Belli bir kısım bilgisayar etki altına girmiş. Her indirene bulaşmamış. Bunu da şöyle düşünüyorlar. Büyük ihtimal ediyorlar. Bir hacker aldı modu. Virüsü ekleyip başka bir forumu evet, yükledi. Yani, oradan yaydı olayı.
Olabilir. Modu yapanlarda da kötü bir niyet olmayabilir ama evet, art niyetli insanlar her zaman, senin de söylediğin gibi aslında 3. parti yazılıma ulaşmak açık kaynak kodlu olduğu için daha rahat oluyor.
Sonuçta modlar ne yapıyorlar? Oyunun bir açından yararlanıp oyuna etkileşim altına kuruyorlar.
O da oluyor. Güneşte, herkes birbirinin işte açından yararlanıyor.
O şekilde sistemimizi sızıyor. Bu yüzden de aslında oyunları modifiye ederken bir kez daha düşünmek lazım.
Evet, kesinlikle. Bir an de buradan o zaman He-Man Witcher 3'ün çıkışına geçeyim arkadaşlar. Nihayet The Witcher 3 çıkışını gerçekleştirdi. Aslında 19 Mayıs tarihinde Türkiye'de çıkışını gerçekleştirecek. Çıkış incelemeleri yayınlandı diyebiliriz. Açıkçası ben de bir oyun basının mensubu birisi olarak bir başka oyun basınından gelen inceleme şöyleymiş, oyun böyleymiş demeyi hiçbir zaman için arkadaşlar kabul etmiyorum. Çünkü kendiniz deneyim edip kendi deneyimlerinizi aktarmanın birinci ağızdan daha başarılı olacağına inanıyorum. Ama maalesef Türkiye'de öyle oyunlara hemen erişemiyorsunuz. Oyunlar çıktıktan çok çok belli bir süre sonra sizlere ulaşıyor. Neyse ki Witcher 3 de bize 19 Mayıs tarihinin en azından çıkış tarihiyle birlikte ulaşacak da biz de en azından tecrübe edip halen oynamamış olanlar varsa bir şekilde onlara deneyimlerimizi aktarmaya çalışacağız. Sade'de gelecek olalım arkadaşlar. Şimdiden 1 milyon satmış durumda Witcher 3.
19 Mayıs'ta bana da gelecek bu arada.
19 Mayıs tarihinde mi? Biz de ADEX'e gideceğiz. oradan şey yapacağız.
Satın aldığım için ön sipariş.
Ha öyle mi?
Evet.
O 1 milyondan birisi de sensin işte, evet, büyük ihtimalle. Ben daha ön sipariş etmedim ama ben de herhalde lansmanın olacağı gün gidip alacağım.
İnşallah bakalım.
Genel olarak baktığımız zaman incelemeler arkadaşlar şu ana kadar yapılmış en iyi RPG oyunu ya da en iyi RPG oyunlarından birisi olduğu söyleniyor. 9'un üzerinde notlar var ki bence notlardan ziyade bunlar bir şey ifade etmiyor benim için. Oyun hakkında neler söylendiği, oyunun performansının nasıl olduğu çok daha önemli. Ama dediğim gibi henüz tecrübe edemediğimiz için bir şey söyleyemiyorum. Tabii büyük heyecanla bekliyoruz. Gelecek, oynayacağız. Bakalım en az bir 2-3 hafta vakit geçirmek lazım, evet, Witcher üzerinde. Ama tüm bunların yanı sıra arkadaşlar biliyorsunuz Witcher'ın performansı büyük heyecanla bekleniyordu. Kaldı ki birkaç kez ertelendi, çok kez de tepki gördü. Bunların üzerine Witcher nasıl bir performansla PC'de boy gösterdi? Konsollarda nasıl bir performansla boy gösterdi? Özellikle PlayStation 4 cephesinden gelen haberlere bakacak olursak arkadaşlar... Frame oranı 30 FPS'yi yakalayamadığı, çoğu yerde 30'un altına düştüğü söyleniyor.
Şimdi Alkan bana şeyi söylemişti konuşurken. Dedi PlayStation 4'te grafikler fena durmuyor. Dedim ki grafikleri fena durmuyorsa bilgi 30 kalemin altındadır. Çünkü PlayStation 4 kullanıcısı olarak biliyorum. PlayStation 4'te ne yazık ki çoğu oyun 30 kare ve aşağısında.
30 kare ve aşağı.
Özellikle evet. PC'de çok iyi grafiklerdeyiz.
Kaldı ki böyle bir açık dünyaya sahip olan oyunda 60 FPS imkansız. Evet. Yani PC'de falan üst düzey PC'lerde yakalanabilecek bir oran olduğuna inanıyorum ben bunun. Bunların yanı sıra şey de var Mesut. Mesela Xbox One'da da 1080p değil ama o da 900p'de. En azından o 30 FPS oranını yakalamak için dinamik bir şey geliştirmişler. Yani yerine göre upscale ediyor oyunu. 720p'ye iniyor, 900'e çıkıyor. O arada o şeyi yakalıyor. Nasıl diyeyim? 30 FPS oranını o şekilde yakalamaya çalışıyor.
Ya yeni nesil konsollar pek de çağımıza uygun değiller. Bunu kabul etmek lazım.
Ya evet evet.
O özellikle kadar... PC için geliştirilmiş bir oyunda da kriter olarak çok düşünmemek lazım. Bu oyun PC oyunu.
Evet kesinlikle.
Ve PC'lerin, hardcore PC'lerin gücünü sonuna kadar zorlamak
için. Bunu zaten daha önceki programlarda evet. söyledi. Kesinlikle sana katılıyorum ben bu noktada. Witcher bir RPG oyunu olarak... Ancak PC'de deneyim edilmesi evet. gereken. Ama tabii ki Xbox One'da PlayStation 4'te deneyim edenlerin de bir şey kaybetmiyor.
Evet, çok,
yani
böyle
çok böyle bir görsel olarak bir şey.
PC versiyonunu görmedikleri sürece sıkıntı yaşamayacaklarına adım gibi eminim. Yani.
Yine öyle keyifli oynarlar diye düşünüyorum ama bana soracak olursam ben de bu oyunu PC'de oynamayı tercih edenlerdenim. O yüzden oynayamayacağım hiçbir zaman için çünkü öyle bir PC'm yok arkadaşlar. Bu arada PlayStation 4 için bir güncelleme de yayınlanmış durumla ilgili olarak ama bu güncellemenin herhangi bir şekilde frame oranına, saniye kare oranına etki etmediği, çok da yani performansı toparlayamadığı söyleniyor. Gelecek günlerde neler olacak yine bekleyeceğiz.
Evet göreceğiz umarız. Kare saniye oranını yükselttiler. Grand Theft Auto'da çünkü çıkışından çok uzun bir süre sonra kare saniye oranını bayağı bir geliştirdiler.
Hatta bir ara görselleri falan kıstılar.
Evet, ondan sonra ne yaptılar düzelttiler bilmiyorum çünkü çok takip edemedim. PC sürümü çıktıktan sonra gerek kalmadı PlayStation 4 sürümüne ama hani genel olarak baktığımızda bir şeyler yapabiliyorlar. Belki evet. de kullanıcıların hemen anlamayacağı bazı şeyleri kısıp uzaktan high değil de uzaktan medium gibi gösterip oyunu şey yapabilirler.
Evet.
Çünkü PlayStation 4'te yapımcı firma şunu söylüyordu. Uzaktan hay gibi duruyor.
Uzaktan. Ya şey de var.
Çok değişik bir olay. Sarhoşken güzel falan.
Bir önceki nesil nereden baksan 8 sene kadar piyasada kaldı. Bu nesilde gelen konsolların bunu göz önünde bulundurarak daha iyi bir donanımla gelmesi. Yani tamam ilk duyurulduğunda aslında donanımlar gayet de tatmin ediciydi ama.
İlk duyurulduğunda ben söylüyordum.
Yavaş
tatmin edici
yavaş.
Olmadıklarını hatırlarsan çok eleştiri geliyordu. Yok bunlar konsol yok bilmem ne diye anlatamadık. PC donanımı var içinde. Zaten yapabilecekleri bariz ortada. Yani insanlar şey zannediyorlar. PC işlemcisi PC'de bir birim iş yaparken konu konsol olduğunda 8 birim iş yapmaya falan başlayacak falan diye düşünüyorlar. Böyle bir yanılgı var. Öyle bir dünya yok. Yani PC işlemcisi bir birim iş yapıyorsa en iyi ihtimalle konsolda da bir birim iş yapar. Ha, daha fazla kullanılır. Belki daha fazla üstünde uğraşılır.
Tabii yani konsollar
tüketilir diyeceğim ama
oyun odaklı olduğu için evet, onun kullanımı daha farklı
PC'de
olabilir.
PC'de yani 970 serisi bir grafik kartının fiyatını biliyorsun. Şu anda öyle çok da anlamaz fiyatlarda değiller. Konsolların oyun fiyatları da ortada. Türkiye için bakıldığında konsol gerçekten biraz lüks.
Tabii.
Hani ya, oyun oynamak zaten lüks evet.
Oyun oynamak zaten lüks. O yüzden free to play anlayışı Türkiye'de çok fazla yer etti ve free to play firmalar burada yatırım yapıyorlar.
Evet.
Yani gerçekten de üzerinde uzun süre tartışılacak konulardan birisi de bu zannedersem.
Ben konsol oyun oynamayı tercih ederim. Hani bana Witcher hala 30 kalenin altında diyorsun ya. Konsol versiyonunu verseler büyük ihtimalle konsolda daha fazla vakit geçiririm. Çünkü bana oynaması, açması, kapatması çok kolay geliyor aleti. Ama onun haricinde yani kimse burada şey iddia etmesin. Yeni nesil konsolların çok güçlü olduğunu.
Yok. Evet.
Teknik olarak ne yazık ki gerideler. Ve PC'ye direkt çıkan.
Zaten PC donanım olarak da yani
bariz ortada.
PC her zaman için kendini geliştirebilen bir donanım olduğu için hiçbir zaman için konsollarda o şeyi yakalayamaz ama en azından bu 8 senelik bekleme süreci sonrasında
daha iyi bir şey
daha yani. Uzun soluklu olabilecek, daha ileriyi gören konsollar piyasada yer etmeliymiş diyoruz
evet,
yani.
Ne yazık ki birazcık konsolların gücü düşük kaldı. Beklentilerimizi en azından tam karşılayacak nitelikte değiller. Sanal gerçeklik kasları çıktığında asıl
evet benim en çok göreceğiz. Merak ettiğim noktalardan birisi
çünkü
o zaten.
Mesela PlayStation 3'te 3 boyutlu oyunlara geçtiğinde ya çözünürlük düşüyordu ya detay seviyesi düşüyordu. Çünkü 3 boyut dediğim en az 2 kat işlem gücü gerektiriyor.
720p oyunlar falan oynarız büyük ihtimalle.
Şimdi yeni nesil konsollarda inşallah 720p oynayabiliriz işte ben o kısımdayım. Zaten oyunlar neredeyse 720p olacaklar akıcı olmak için. Yeni nesil kasklarda en önemli şey de ne? Biliyorsun sanal gerçeklik kasklarında akıcılık eğer oyun akıcı değilse şey yapamıyorsun. Baş dönmesiydi bazı sıkıntılarda falan ortaya
işte
çıkıyor.
O bulantının esas sebeplerinden birisi de senin dediğin gibi o teknik eksiklikler
düşük kare
yani.
Saniyeler görmek. Şimdi 90 kare saniye 120 kare saniyeyi nerede nereye ne göstereceksin? Ben onu çok merak evet. ediyorum ne yapacaklar. Çıktığında hep beraber görüyor olacağız. Sanal gerçeklik dedik. Sanal gerçeklikle ilgili bence en önemli gelişmelerden bir tanesi şu anda Amerika'da üstünde çalışılıyor. Yani duyurusu yapıldı. 2016'da hayata geçmesi planlanan bir sanal gerçeklik eğlence parkı. Nasıl olacak bu park diyebilirsiniz. Şimdi sanal gerçeklik aslında genelde fiziksel çevreyle iletişim kurmadığımız, bizi başka bir fiziksel çevredeymiş gibi hissettiğimiz ve dokunamadığımız nesnelerle iletişim kurduğumuz bir ortam sağlıyor. Yani bir yanı eksik, neresi eksik? Fiziksel çevre, fiziksel etkileşim. Hani elinden gerçekten bir tahtaya, duvara dokunmuyorsun, bir duvara yaslanmıyorsun. Sadece öyle görüyorsun oradaymış gibi. Bu oyun parkında giyilebilir bir sanal kask var. Takıyorsun bilgisayarı falan sırtında elbisenin. Ve sana ortamı, mesela labirentler yapmışlar. Labirentler bildiğin tahtalardan labirentler. Yaslanabileceğin yerler falan var ama sen sanal gerçeklik kaskında oyunun içinde geziyorsun.
Bambaşka bir diyardasın.
Evet, bambaşka bir diyardasın aslında ama duvara yaslanıyorsun. Duvar gerçekten var, hissediyorsun. Oranlar, her şey aynı çünkü. Aslında sen bir dünyadasın, fiziksel dünyasın. Sadece gördüğün yer öyle bir yer değil. İnanılmaz eğlenceli olmuş. Hatta şeyler falan yapmışlar. Uzay simülasyonu. Bir şeyin içine oturuyorsun. Hareketli. Ama sen sanal gerçeklik kaskında uzay gemisinde uçuyormuş gibi gözüküyor.
Ya görüyorsun. Bu şeyi falan biliyorsun. Universal Studios'un falan Amerika'da böyle evet. eğlence merkezleri falan var. Yok dinozor çıkıyor efendime söyleyeyim. Yok Terminator geliyor gidiyor. Bu da artık bir ileriki adımı.
İleriki adım ve daha düşük maliyetli bir adım.
Evet daha düşük maliyetli.
Masrafları falan daha düşük.
Bir şey yok. Dekor derdi yok. Şey yazılım yok. Derdi var sadece. Yazılımı yüklüyorsun tamamen bir tuşla belki evet. de dünyayı tamamen değiştirebileceksin.
Ertesi gün farklı bir şey yükle. Farklı bir senaryoda gitsinler ve çevreyle etkileşimi de şöyle yapmışlar. Mesela bazı noktalarda su buharı suratına geliyor. Sesler var. Ekstra çevreden gelen. Hani buhar efekti var. O hissetmen için buharı falan oyundaki. Bambaşka bir şey olmuş. Açıkçası deneyimlemek isterim.
Bir yani. Şey var. Hali hazırda Türkiye'de var ya bu bazı sinemalarda koltuklar oynuyor falan filan. O 10 boyutlu falan diyorlar ya. Bu şey teknoloji geldiğinde adına ne koyacaklar
evet,
çok merak
gerçekten
ediyorum.
Gerçekten çok farklı bir şey olacak. Ve Amerika'ya gittiğimde de herhalde ilk deneyeceğim olay bu olur. Parasını eğlen. Ver gir. Hani al paramı ver.
Şeyde çok güzel bir yorum vardı yalnız bununla ilgili olarak. Biz daha paintball'a gidemedik.
Adamlar nelere geçtiler diye. Beni çok etkiledi.
Gerçekten
İnşallah,
güzel.
Evet, bir an evvel hayata geçer. Bunun hayata geçirilmesi için de bu arada hani Oculus Rift mi kullanacak, acaba Vive'in teknolojisini mi kullanacak diye düşünebilir arkadaşlarımız. Adamlar kendi teknolojilerini geliştiriyorlar.
Öyle mi?
Çünkü şu anki Süper. Kaskların görüş açısı yetmiyormuş çözünürlükleri onlar için. Kendi kasklarını geliştirip
tabii
110 derece
alan.
Üstünde bir şey sunup, görüş alanı sunup, fovu arttırıp daha geniş alanda daha ferah bir oyun deneyimi sağlamaya amaçlıyorlarmış. Bakalım nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz. Bir diğer haberim de Grid ile ilgili. Nvidia'nın Grid teknolojisinde biliyorsunuz bulut üstünden oyunları oynayabiliyorsunuz. Şu anda oynanabilen oyunlara baktığımızda işte Ultra Street Fighter 4, Batman Arkham Origins, Grid 2 ve benzeri oyunlar mevcut. Şimdi bu oyunları nasıl oynuyorsun? Aslında bu başka bir sunucuda çalışıyor. Sen tabletine görüntüyü alıyorsun, kontrolleri alıyorsun. Sanki tabletinde oynuyormuş gibi oynayabiliyorsun. Ama tabii ki iyi bir internet altyapısına ihtiyacınız var. Şimdi Grid'in gelişmiş versiyonunda 1080p 60 kare saniye. Stream yapılabilecekmiş.
Çok iyi bir şey ya.
Evet inanılmaz. Ama
Blu-ray kalitesi işte.
Evet bunun içinde ne istiyorlar hala? 30 megabit internet.
Yarabbi şükür. Zaten 30 megabit internetim olsa stream yapmam ya.
Ya değişik bir olay. 30 megabit internet istiyorlar. Ne yapacaksınız? Shield tabletiniz veya Shield TV üniteniz varsa stream servisi sayesinde babalar gibi çok gelişmiş oyunları üstün grafiklerde oynayabileceksiniz. Ama bunun için işte 30 megabit ve üzeri bir internet ihtiyacınız olacak.
30 megabit upload.
Yok download.
Tabii canım upload'luk bir durum söz konusu
çok önemli bir
değil.
Şey yok burada. Tabii sunucular ülkemizde olmadığı için lag olabilir.
İşte daha önceki söylediğimiz gibi multiplayer oyunlar falan kesinlikle oynanmaz. Single player
evet.
kiralayıp oynarsın. ne bileyim işte şey derdi yok, yazılım indirme derdi yok veya satın alıp da bu kutuyu nereye koyacağım, oyun işim bitti derdi yok. O noktada gerçekten iyi ama şu anda Türkiye'de
evet, bir
yok.
De kendi ürünleri için sunduğu bir servis olduğu için de farklı premium bir servis. Shield cihazlara sahipseniz yani MIDI tarafından geliştirilmiş olan.
Haziran 2015'e kadar
evet,
herhalde.
Bu servisten yararlanabiliyorsunuz. Onun altını çizelim.
Evet, oyun dünyasına tekrar geçelim arkadaşlar. Oyunların tüketildiği mekanlardan birisi de YouTube biliyorsunuz. Let's Play videolarıyla birlikte YouTube bayağı bir dolmuş durumda. Ayrıca baktığımızda YouTube'un en çok takipçi kitlesine yani aboneye sahip kişisi PewDiePie olunca hakikaten de oyunların YouTube'daki değeri bir başka oluyor. Google geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruyla birlikte, açıklamayla birlikte YouTube üzerinde en çok izlenen oyunları sıraladı. Birinci sırada...
Önemli bir liste bu ama.
Evet, kesinlikle önemli bir liste. Bunun
yani
da
YouTuber'lar için değer taşıyor.
Kesinlikle değerli. Bunun Google tarafından da gözlemleniyor olması olayın değerini de arttırıyor. İlerleyen dönemlerde bakalım Twitch gibi oyun odaklı bir şey yapacaklar mı? Mesela YouTube'dan ayrılmazlar ama YouTube yanı sıra Twitch gibi bir stream sistemi, bir canlı yayın sistemi yapacaklar mı? Böyle söylentiler vardı ama bu yapılan araştırmalar gösteriyor ki ilerleyen dönemlerde Google cephesinden bu tarz
bir
eğilimler
gelebilir.
Birinci sırada aslında ondan gidelim. 10 numarada Dota 2 var arkadaşlar. Ülkemizde de az çok değer gören bir oyun. 9 numarada Puzzle & Dragons var. Bunu çok fazla bilen yok. Biraz Candy Crush gibi diyeyim. Tabii ki de öyle bir oyun değil ama yüzeysel olarak bu şekilde bir açıklama yapabilirim arkadaşlar. 8 numarada Five Nights at Freddy's var. Halihazırda Beyaz Perde'ye de uyarlanacak evet, bir korku oyunu. 7 numarada Sims var. 6 numarada Garry's Mod. 5'te FIFA. 4'te Call of Duty. 3 numarada League of Legends. 2'de Grand Theft Auto. 1 numarada yeni neslin Legosu Minecraft var. Gerçekten
Minecraft,
çok
evet,
fazla izleniyor.
Minecraft çok fazla izleniyor çünkü çok eğlenceli bence. Orada yaşayacağım maceralar falan.
Tabii yani...
Oynayana kadar o kadar açıkçası ilgimi çekmiyordu.
Kesinlikle çünkü oynadığında şunu fark ediyorsun. Oyun alanı senin hayal gücünle sınırlı.
Evet öyle.
Yapabileceğin her şey senin hayal gücünle sınırlı. Bu da insanlara gerçekten de sınırsız bir dünya, sınırsız bir yapılandırma, yapma şeyi sunuyor. İmkanı sunuyor. Hal böyle olunca insanlar... İzlemesi de yapması da keyifli iş ortaya çıkıyor. Zaten baktığın zaman Minecraft vari oyunların yani klon oyunların çokluğunu da buradan
evet,
şey yapabiliriz
doğru,
anlayabiliriz. Bir diğer haberim Konami cephesinden arkadaşlar. Biliyorsunuz önce Kojima ile yollarını ayırdılar. Daha sonra da PT yani Silent Hills'i rafa kaldırdılar. Şimdi Konami yaptığı son açıklamayla birlikte artık mobil platforma eğilim göstereceklerini bildirdi. Gerçekten de...
her türlü tuhaflık.
Böyle bir Alkan'la birlikte biz böyle bir birbirimize baktık haberi görünce ilk önce. Çünkü Konami çok eski bir oyun firması. Yani Contra'sından tut da Castlevania'sına kadar. Hani geçtim Metal Gear Solid, Silent Hill, Pro Evolution Soccer'ı. Çok değerli oyunlara sahipler gerçekten ve bir firmanın çıkıp da tamam arkadaş iyi güzel konsol pazarı veya AAA dediğimiz konsol demeyelim. AAA dediğimiz birinci parti oyun anlayışı iyi güzel ama artık biz bu oyunlara çok da fazla eğilim göstermeyeceğiz. Metal Gear Solid'in başarısı için uğraşacağız. Pro Evolution Soccer için endişelenmeyin. Onun için onun başarısı için de ayrıca bir performans sergileyeceğiz. Ama bizim işimiz bundan sonra mobil platformdur dedi. Ben bunun şey olduğuna inanmıyorum. Mesela bir Castlevania'ya olan ilginin azaldığından inanmıyorum. Ama Candy Crush'a gösterilen ilgi evet, Castlevania'ya gösterilen ilgiden 100 kat daha fazla. Hal böyle olunca da sen bir... hani iş anlayışı olarak baktığında bir oyun sever olarak değil de hakikaten ben buradan kaldırayım bu marketi gideyim orada kurayım diyorsun. Çünkü pazar orada. Hal böyle olunca da daha fazla firmadan ben ilerleyen dönemlerde Capcom'dan da böyle bir atılım bekliyorum. Çünkü Capcom Kanada'da Resident Evil 6 6 milyona yakın sattı. Beklediğimiz satış rakamlarına ulaşamadı dedi. Yani birinci o AAA dediğimiz üst seviye oyunlara harcanan paralar çok yüksek. 600 kişi çalışmıştı Resident Evil 6 üzerinde. Ama görünen o ki bu çalışmaların getirisini alamıyorlar. Ama öteki taraftan Kate Upton ablamız çıkıyor.
Aynen.
Hadi gelin savaşıyoruz, evet, savaşıyoruz diyor. 2.1 milyon dolar günlük, özür dilerim, 1.2 milyon dolar günlük getiri sağlıyor bir mobil oyun.
Çok ilgi çekici.
Gerçekten de ilginç.
İnsan da görünce işte ben de bir ucundan tutar mıyım diyor ama zor işler.
Var de. Türkiye'de de çeşit
var,
mobil
var,
oyunlar
evet,
yapıyorlar.
Başarılı oyunlarımız da var biliyorsun. Platform olarak çok indirilmiş olan. Rusya'ya gidiyoruz teknoloji dünyasında. Hologram işi biliyorsunuz son dönemde kullanılmaya başlandı. İspanya'da bir protesto gösterisini görmüştük hologramlarla yapılan. Şimdi ise engelli parklarını işgal eden engelsiz, gerçi onlar düşünme engelliler için diyelim, hologramlar geliştirilmeye başlamış. Rusya'da %30 araba sürücülerinin %30'u bu işaretleri aldırış etmeden arabalarını park edebiliyorlarmış bu yerlere. Ben Türkiye'de çok görüyorum. Bizde kaçtır oranı bilmiyorum ama gerçekten bizde de engelli parkını engelsiz olup kullanan çok insan var. Çünkü plakalarından belli oluyor. Bizde plakada özel bir işaret oluyor parkı kullanabilmen için. Bunlar için geliştirilmiş bir teknoloji var. Burada sistem kamerayla arabanın üstünde engelli işaret var mı yok mu bakıyor. Rusya'da ön camda bir işaret bulunması gerekiyormuş. Bir işaret bulunması gerekiyormuş. Eğer bu işaret yoksa bir hologram oluşuyor şeyin üstünde. Diyor ki ben engelliyim, burası benim için, yapma diyor araba. Yani direkt adamın önüne birisi çıkıp yapma diyor yani.
İnsan olmadığın belli.
Ha yani. Oy oy çüş. Rus diyor böyle çıkıp bir hareket yapıyor. Def etmeye çalışıyor ama tabii ki
hologramı ezen olabilir mi? O da düşündüm
öyle. Ezen olabilir ya da dönmeye çalışan arabaları sen mi? Bir alıp bir dener.
Fırlatıyor.
Enteresan bir proje olmuş. Çok hoşuma gitti. Ne kadar işlevsel olur bilmiyorum. Bu arada hani bu videodan sonra bu yerleştirilmiş işte park yerine çalışıyormuş gibi gösteriliyor ama YouTube'da merak edip çeken Ruslar olmuş mu? YouTube'da paylaşan olmuş mu diye baktım. YouTube'da paylaşım yok bu teknolojiyle ilgili. Büyük ihtimalle farkındalığı arttırmak için de belki de hiç viral yerleştirilmeyecek bir viral çalışma da olabilir bu. Hani belki izler de ders alırlar gibilerine.
Bir şey de olabilir ya, demek o kadar şey bir durum ki böyle bir teknolojiye gerek duymuşlar. Aman biz yapmayalım. Yani bir arada oluşturmuş olabilirler.
Öyle bir şey olabilir ama iyi bir düşünce.
Gelecekte uygulanabilecek bir teknoloji evet, aynı zamanda.
Çok da hoşuma gitti. Çok akıllı, mantıklıca bir şey yapmış.
Şey ama de olabilir aslında mesela engellilerin şeyinde böyle bazı noktalarda arabanın geçiş olmaması için demirler çıkar ya. Öyle bir uygulama da olabilir mesela okusa. Hologramı görüntü.
Ya
hologram
çıkmasına
direkt demir çıksın.
Park böyle yerlerinde park var mı yok mu diye yeşil ışık yanar ya. Ha. Onlar çalışmıyor. O demir büyük ihtimalle
başka bir şekilde çalışır.
Sıkıntı yaratabilir. Park yeri konusunda teknolojilerin daha gelişmesi lazım. Uçan otomobil haberi yapmıştık sizlere. Biliyorsunuz uçan bir otomobil geliştiriliyordu. İsmi de Aeromobil'di. Aeromobil testler esnasında çakıldı. Şimdi testler esnasında çakıldı deyince insanlar korkuyor. Aa çakılmış nasıl ait falan diye. Test ediyorlardı zaten. Şimdi onun altını çizmek lazım.
Test zaten. Tabii amacı bu.
Test amacı bu. Ne yapıyormuş? Bir sorti yapıyormuş. Tail spin ismi verilen bir manevra yapıyormuş. Tail spin işte uçağı şeye bırakıyorsun. Dönmeye başlıyor. Ve bu dönüşten de kendi kendine otomatik bir şekilde pilotun müdahale etmeden uçan çıkabilmesi gerekiyormuş. Ama uçak çıkamayınca, yani daha doğrusu uçan otomobil çıkamayınca bu tail spin olayından pilot paraşütü çalıştırmış. Paraşüt çalışmasına rağmen çakılmış araba.
Paraşüt de kâr etmemiş.
Aslında araba zarar görmüş, pilota bir şey olmamış Allah'tan hani paraşütle iniş yapıldığı için. Öyle bir durum söz konusu. Geliştirmelerine devam edilecekmiş.
Ama düşünsene adamlar böyle bir bütçe ayırıyorlar. Test ediyorlar, olmuyor ama daha iyisi için
geliştirmeye devam. Bu uçan otomobil tabii ki senin benim gibi adamlar için değil yani, işin evine gelsin tabii, gitsin diye. Pilot olacaksın, ucuz bir uçak istiyorsun. Aynı araban hem şeyin işte tabii havalandığına canım, git park etme. Havalandığında parklar kim bilir kaç liradır. Hani şuradan İspark'a park ediyorsun 2 saatine 5 lira alıyor havalanını. Hayal şey edemiyorum yani, sokağa park ettin arabaya 5 lira ödüyorsan 2 saat. Hiçbir koruması falan olmayan.
Şey güzel, bu çalınamaz ama mesela.
Ha, evet.
Öyle bir güzelliği var, çalınamaz.
Ya da çalan adam. Çakılır yani. İner çakılır yani. Bir diğer haberimiz de üzücü bir haber. Türkiye için üretilen Airbus A400M tipi askeri nakliye uçağı yine testler esnasında düştü. Testler esnasında düşünce bu uçağı kullanan bütün ülkeler aman Allah'ım deyip uçağın uçuşlarını durdurdular. Teslim
ya
edilmiş.
Ben de şimdi yakın zamanda Amerika'ya gideceğim ya. Sen uçak düştü bilmem ne düştü dedikçe benim zaten uçağa binme korkum var. İyice böyle ürperdim yemin ediyorum.
Ama büyük bir deprem oldu ve büyük depremlerden sonra genelde uçaklar düşüyor Tavha biliyorsun.
Niye
Nepal
öyle?
Depreminden sonra bilmiyorum, genelde böyle rast geliyor manyetik herhalde. Yok bence alan alakası yok. Uçaklar genelde düşüyor da bir şeye bağlıyorlar işte ondan sonra. Ya uçaklar çok düşüyor falan diyormuşum bu arada korkunu şey yapmak
bayağı için. Bayağı bir 3-5 defa söyledim zaten. Yalnız bayağı bir bu arada test edilirken düşüyor
değil mi? Evet 6 kişilik ekibin zorlanıyorlar. Yani zorlarken herhalde ne yapıyorlardı bilmiyorum açıkçası manevra.
Çünkü çok detay görmedim. Devasa Airbus'un öyle havada takla attığını görmek falan bana şey geliyor.
Enteresan değil mi?
Falan diyorsun.
6 kişilik ekipten 4'ü hayatını kaybetmiş ne yazık ki. Türkiye'deki uçuşlar durdurulmuş uçakla ilgili. Avrupa Birliği de bu uçağı kullanan ülkelerden açıklamalar geldi. Airbus sonuçta Avrupa'nın bir malı.
Evet, Almanya-Fransa ortaklığında öyle diyebiliyorum.
Avrupa Birliği'nin aslında kendi ortak gücü olarak bakıyorlar onlara hani olaya. Kullanmaya devam edelim aman hani ortamı Amerikalılara kaptırmayalım gibilerinden bazı açıklamalar da geldi.
Sıkıntı yok deyip
yani
yola
sıkıntı
devam.
Yok deyip yola devam dediler. Bakalım sonuç olarak açıklandığında hani neden düştü. Herkes rahat bir nefes alacaktır diye düşünüyorum.
Evet, oyun dünyasına geçelim arkadaşlar. Rainbow Six Siege'in çıkış tarihi açıklandı 13 Ekim. Bakayım.
Ertelenmezse.
Ertelenmezse evet Ubisoft
genelde çünkü alışıldık.
Ama zaten biliyorsun Rainbow Six Siege ilk önce başka bir oyun duyuruldu. O rafa patladı. Kaldırıldı. Rainbow Six Siege yerine geçti. Ve nihayetinde 13 Ekim tarihinde çıkışı duyuruldu. Yani senaryo modu olmaması arkadaşlar büyük sıkıntı. 5'e 5 bir oyun alanı sunuyor biliyorsunuz. Tam anlamıyla yıkılabilir bir çevre ve tam anlamıyla teçhizatları kullanabileceğiniz bir oyun alanı.
Evet, bir de 10 dakika sürmeyen turnuvalar var. 5 dakikada çata çata çata
evet, hemen Twitch'teki yayınları izleme evet. şansın oldu mu bilmiyorum ama özellikle mesela böyle ateş ettiğinde kan sıçraması.
Ya çok gerçekçi oyun.
Şeyler falan çok gerçekçi.
Bir de pat pat ölüyorsun öyle şey yok. Makine tüfekten ateş
ettiğinde. Kesinlikle arkadaşını tutup çekiyorsun vesaire yaralandığında ve bunlar gerçekten de oyun alanına ciddiyet katmış durumda ve tam turnuvalık oyun olmuş. Evet. Dengeler tabii dengeleri bilemiyoruz ne kadar dengeli oyun ama bunların yanı sıra şey olarak güzel duruyor.
Yani oyun bayağı bitmiş aslında vardı. Bakma.
Bir uçak sahnesi vardı. Baskın yapıyorlar
benim
falan.
Benim izleme şansım olmadı uçak. Olmadı mı?
Ben 1-1,5 saatlik bir yayın izlemiştim de çok keyifli gerçekten ya. Ama senaryo modu olmaması çok büyük sıkıntı Mesut.
Ya senaryo çünkü modu güzel oluyordu. Neden dersen şöyle yapıyorlardı senaryo modunda da biliyorsun. Çok fazla seni aksiyona sokuyor. Bir yerden bir yere genelde gidiyorsun, orada aksiyona giriyorsun ve çok değişik mekanlarda farklı stratejiler izlemen gerekiyor. Ben Tom Clancy's Rainbow Six serisini şeyden seviyorum. Hani aksiyonu çok güzel hissettiriyor.
Rainbow Six Vegas'ta değil mi?
Vegas falan mükemmel zaten. Yani benim en sevdiğim oyun şeydir. Yani o platformun, o kategorinin en iyi oyunudur. En iyi oyunu. Öyle söyleyebilirim. Ama bunda da görünce zaten o ortam turnuvaya şeye gidiyor. Ama belki de antrenman modu olsaydı, bilgisayara karşı savaşabilseydin.
Bir hazırlık, tutorial kısmı falan vardır büyük ihtimalle ama senaryo modu olmaması şundan dolayı sıkıntı bence. Son dönemlerde Evolve olsun, Titanfall olsun
tamam
multiplayer olarak çıkıyor. Ya Evolve'a bakıyorsun 60 dolar senaryo modu yok. 5 kişi hadi bunun 3'ü gelmedi yapay zeka ile oynuyorsun bütün olayı gidiyor. 120 dolarlık DLC ile çıkışını yapıyor oyunun kendisi 60 dolar. Yani hal böyle olunca Rainbow Six Siege'den de korkuyorsun.
Evet, doğru.
Kasketini, silahının bilmem dipçiğini falan filan. Parayla mı satacak diye bekliyorsun. Kaldı ki Ubisoft yapar mı? Yapar evet. Yani. Bence 60 dolardan çıkmaması lazım. 30 dolardan çıkması lazım ama bence de olacak iş değil bu. Koskoca oyun endüstrisinde.
PC'de alabilirsin abi ilkler. Biraz beklesen oradan biraz, buradan kim
zaten bu falan. Oyunda yine PC'de evet. Gider gibi geliyor. Bunun yanı sıra Rainbow Six Siege'in de 7 milyon satmasını bekliyormuş. Sen senaryo modu koyma. DLC'lere ondan sonra beklersin. Far Cry 4 gibi 7 milyon satsın yani. Ben satacağını düşünmüyorum Rainbow Six Siege'in 7 milyon.
Bu oyun şöyle satabilir. Eğer turnuvalarda kullanılmaya başlarsa ve şey Twitch yayınları böyle eğlenceli olursa.
Oradan yürürse.
Her Twitch yayınını izleyen gidip satın alır olabilir. Diyeyim sana.
Ama bazı oyunlar ilginç bir şekilde bütün popülaritesini yitirebiliyor. Yani Evolve baktığın zaman çok böyle reklam şey yatırımları vardı. Şey vardı.
Bilmeyen adamın da bilmeyenlerle kategorilendirilip tamam mı? Eğlenceli vakit geçireceği bir oyun yapabiliyor olman lazım.
Tabii mesela Evolve'da herkesin oyunu çok iyi bilmesi ve görevini çok iyi layıkıyla yapması
ya
lazım.
Ya canavar aldım ben bir kere 800 tane tuş 800 tane fonksiyon. Ya ben onu öğrenilseye kadar oho dedim kapattım hiç bakmadım bir daha yani.
İşte Rainbow Six işte de baktığımızda taktiksel bir oyun alanı var ama daha rahat kavranabilir bir oyun alanı varsa daha fazla kişinin ilgisini çekebilir. Counter'ı niye tutuyor zannediyorsun?
Al mermiyi çık ortama vur. Rain'i kurtar. Basit yapılmış.
Tabii bu satış beklentisi için büyük ihtimalle Ubisoft da bir market araştırması yapmıştır. Evet. Bu satış beklentisi havadan gelecek bir şey değil nihayetinde. Ama Far Cry gibi çok ilgi göreceğini düşünmüyorum açıkçası ben yine de. Senaryo modu olması lazımdı. Diğer haberim de The Division'dan arkadaşlar. 2016'ya ertelendi. Gelmiş evet. Geçmiş olsun. Zaten hani çıkış tarihi net olarak belirtilmiş değildi. The Division'la alakalı pek çok söylenti var. İşte downgrade edileceğinden tutun da oyun alanının çehresinin değişeceğine dair pek çok söylenti var. Bu söylentileri haklı çıkarırcasına
ya gösterilenler oyun o kadar böyle gerçeklik dışı ki.
Ya MMO oyun alanı diyorsun ve gösterdiğin görseller muazzam. Kurşunun geçtiği yerde yani, camın kırılıp da tabii, dağılması vesaire falan.
Oyun için videolar yayınladılar. Öyle bir oyun çıksın zaten evet. Tamam yeter.
Ya dinamik ışıklandırmaları falan da düşününce MMO diyorsun abi. Evet. Herkesin dahil olduğu bir oyun alanı.
Yani başka bir dünya
görselliğin
ya.
Birazcık hani kısıtlanmasını falan beklersin bu tarz oyunlarda. Çünkü oyun alanı geniştir. Çok büyük lokma yedi Ubisoft. Bence onu çıkartmaya çalışıyor. Şimdi nereden çıkaracak bilemiyorum.
Watch Dogs gibi olacak bu görürüz.
Bakalım.
Büyük ihtimalle. Son iki haberim yine teknoloji dünyasından. Bir tanesi temizlik robotlarıyla ilgili. Zaten Amerika'da uzun bir zamandır kullanılıyorlar. Rombo serisi var. Samsung'un ürettiği, LG'nin ürettiği robotlar mevcut bu konuda. Temizlik robotları tozları alıyorlar ama Almanya'nın en büyük temizlik şirketlerinden bir tanesi olan Dustman otonom temizlik robotları üstünde çalışıyormuş. Bu firma şirketlere aslında hizmet sağlıyor. Ne yapıyor? Herkes çıktıktan sonra ofisin temizlenmesine ilgili robotlar. Bunlar çalışıyorlar, şöyle çalışıyorlar. İşte işçilerden kısarım, robotları koyarım. Otonom onlar temizler. Robotları kiralarım şirketlere falan diye düşünüyor. Bu yüzden robotlar daha gelişmiş robotlar. Hani işte plazaların falan temizliğiyle çalışacak
tarama
robotlar.
Tarama falan yapıyorlar ya. Nerede ne pislik var.
Aslında tüm robotlar onu yapıyor. Bakma o Rombo dediğin 600 dolarlık robot devinde onu yapıyor. Gidiyor şarj oluyor falan boşaltıyor. Şu anlık bir saat içinde bir işçi 500 metrekare alan temizleyebilirken bir robot bir saat içinde 100 ila 120 metrekare alan temizleyebildiği için pek de hoşlarına gitmiyormuş performansı. Geliştirmeye devam edeceklermiş. Ama ileride temizlik işçileri de işsiz kalacak gibi görünüyor.
Kesinlikle. Kas gücünü yavaş yavaş mekanik
ne yazık ki. Evet. 500 metreyi biraz daha çalışıp temizlik işçileri 1000 metreye çıkartmazlarsa 1000 metrekareye.
Peki bu hakikaten filmlerdeki şey olacakmış gibi de görünmüyor mu Mesut? Kas gücünü yavaş yavaş işte yeni mekanik güce bırakması ve işsizliğin artmasıyla İşin birlikte insanların baş kaldırması.
Beyaz yakalıların mesleği gitgide daha zorlaşıp fiyatlar düşecek. Hani yine mühendis olacaksın, robot üreteceksin belki ama işçiden aynı parayı alacaksın. İşçi adam işsiz kalacak. O hiçbir şey yapamayacak. O ne yapacak bilmiyorum yani sokakta.
İşte bu şey olacak ya. Deus Ex'teki falan gibi. İnsanlar baş kaldıracak. Nanoteknolojiyle birlikte.
Bakalım ne olacak. Değişik ortamlar olabilir çok fazla robot teknolojisi gelişirse. Ama şu anki fiyatlar falan bakıldığında büyük ihtimalle robotları geliştiren firmalarda ilk başta askeri amaçlarla kullanıp fiyatları yüksek tutacaklardır. Pek de insanın yararına tarlada çalışan robot yakın zamanda göremeyebiliriz.
Çay toplayan robot görmeyeceğiz. Yani
evet. Kızıyor işte. Bir diğer haberimizde hackerların yeni hedefi Starbucks uygulaması olmuş. Starbucks'ın bir uygulaması var biliyorsunuz. Kahve falan satın alıyorsunuz gittiğinizde Starbucks bayilerine falan filan. Bu uygulamadaki şifreleri tahmin edip girmişler kolay şifreleri. Tabii bu Starbucks'ın açıklaması. Hackerlardan bir açıklama yok şöyle yaptık diye.
Hayret niye Starbucks açıklamayı yapıyor?
Evet. Bizim uygulamamız hacklenmedi diye yapmışlar. Ama birçok kullanıcıya şey gitmiş. Satın almadıkları 20-30 dolarlık hediye çekleri. Hackerlar hediye çekleri alıp kendilerine yollamışlar hep.
Ha ben açıklamayı Starbucks o şey yönde yapmış hani hacklendi.
Biz hacklenmedik demiş.
Hacklenmedik diyor.
Evet kullanıcıların hesaplarını tahmin etmişler şifrelerini demiş. Kolay şifreleri kullananları. Herhalde öyle hacklediler demişler. Ama şu anda PayPal üstünden otomatik ödeme falan tanımlayanlar varsa Amerika için geçer. Ülkemizde zaten çok kullanılan bildiğim kadarıyla destek de yok. Yanlış da söylüyor olabilirim ama.
Türkiye'de Starbucks yok ya. Multinet geçiyor.
Uygulaması.
Multinet geçiyor.
O yüzden hani etkiden olduğunu düşünmüyorum ama Amerika'da şu anda hesabından kahve içmediği halde ya da Starbucks'ta bir şeyler yemediği halde para çekilmiş bir sürü insan varmış. Geri ödeme yapacaklar artık o konuda bir açıklama yok ama.
Yani onu araştırıp duruma göre eğer gerçekten öyle bir durum varsa herhalde yaparlar.
Bir şeyler yaparlar evet.
Benim de kaç kısa kısa haberim var arkadaşlar. Aslında iki tane var. Bir tanesi Steam'in anlık kullanıcı sayısıyla ilgili 9 milyonda en son rekoru 9,5 milyona ulaşmış durumda bu rekor. Yavaş yavaş Steam kanadında üye sayısı da artıyor. Evet. Anlık kullanıcı sayısı da artıyor. Valve iyi yolda ilerliyor. Diğer haberim sanal gerçeklik cihazı Oculus Rift ile alakalı. Biliyorsunuz 2016'nın ilk çeyreğine ertelenmişti Mesut. 200 dolardan daha pahalı olacağı söylenilmiş ki zaten eklenildik bir şey. Yani.
Evet.
Bu civarda çıkacaktır diye düşünüyoruz. Ne kadar olur? 200, 400 dolar olsa.
Ya ben 400 dolardan aşağı 300 dolar seviyesinde falan bir cihaz bekliyorum.
1500 liraya satır herhalde Türkiye'de düşünüyorum. Acaba Türkiye'de distribütörü kim olacak? Dağıtımı olacak mı?
Paralel bekleyeceksin onda ya. Onda paralel bekleyeceksin. 300 dolar Amerika'da olursa kimse burada 1500 lira vermez kusura bakmasınlar yani.
1500 lira dışarıdan mı?
Yani dışarıdan falan alacaksın ya da getirenlerden alacaksın.
Büyük ihtimalle. Daha uygun falan. Acaba şey olur mu? Gerçi PC üzerinde kullanılan bir sistem bu. Hani paralel entegresizce farkı olmaz ama.
Olmaz
Project
evet.
Project Morpheus'da olur mu acaba böyle bir? Ya PlayStation 4 derece free bir
evet,
konsol nihayetinde.
Evet HDMI'den takar.
Öyle bir bölge kodu koymazlar büyük ihtimalle.
Evet bir son haberin
bitti.
Miydi?
Bitti.
Evet.
Final.
İkisi birin sonuna geldik. Ben beklemediğim bir son oldu. Hani beklemiyorum daha anlatırım şeyler diye.
Bir tane daha haberim vardı onu es geçtim.
Evet onu gördüm çünkü. Onu da söyle bari.
Onu bilerek es geçtim. Bak böyle seni şey yaptım. Capcom'un satış şeyi vardı ya. Street Fighter 5'in 2 milyon satmasını bekliyormuş.
Evet.
Böyle kısa bir haberim
böyle
daha vardı
ama. Böyle bir beklenti var.
Sonra
söylemeden
beklenti...
geçmeyelim. Hadi ben beklemiyorum diye kapattın herhalde. Evet bir ikisi birin daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.